Dünden Yarına Türkiye.
Dünden Yarına Türkiye programına hoş geldiniz sayın dinleyiciler. Bu akşam Profesör Doktor Muhsin Kar'la beraber 2016'daki ekonomik beklentileri veya umutları konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür ederim. Profesör Doktor Muhsin Kar, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi ve bendeniz Murat Yılmaz. 2016'ya başlayalım hocam. 2016'nın içindeyiz. Geçtiğimiz programlarda 2015'i, orada yaşanan problemleri konuştuk. Şimdi o problemleri aşabilecek bir siyasi istikrarın içindeyiz. Jeopolitik bir takım riskler olmakla beraber 2016'da hükümetin işte programı da ortaya konuldu. Seçim vaatleri, beyannamesi de ortada. Perspektifi nedir ve bunları gerçekleştirebilecek bir hani dünya konjonktürü var mı?
Şimdi uluslararası anlamda isterseniz oradan biraz başlayalım. Tabii biraz dünya ekonomisi de biraz zor bir, tekrar çalkantılı bir döneme girecek gibi. Aralık ayının sonunda ortasında işte Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımına başlamış olması dünya ekonomisinde yeni bir raya girdiğini, yeni bir ray değiştirdiğini gösteriyor. Yani burada yükselen ekonomilerin özellikle ihtiyatı elden bırakmayan politikalar uygulamasını zorunlu hale getiriyor. En önemli unsur o. Ancak tabii bu ray değişikliği kritik. Bunu dikkatle izlememiz gerekir ama Amerika'da en azından bu, yani böyle bir kararın alınmış olması Amerika'daki büyüme dinamiğinin güçlü olduğu sinyalini veriyor bize. Yani artık yani daha yerli yerine oturduğunu kısmen ifade ediyor. Yani onunla ilgili de hala belirsizlikler var ama en azından öyle o yönde daha güçlü bir şey var.
Bu ne anlama geliyor? Yani uyumsal olmak için şey
tabii,
var.
Küresel krizden çıkmaya yönelik olarak, yani çünkü şöyle söyleyelim. Mesela işte dünya ekonomisinin dörtte birine tekabül ediyor kabaca. Mesela %23'lere falan tekabül ediyor Amerika'nın büyüklüğü. Evet. Dolayısıyla yine Avrupa'da benzer şekilde Amerika %21'e falan düştü sanırım. Avrupa %23 falan. İkisi bir %50'ye yakınlar yani. Geçmişte yani bundan önce 10 yıl önce ikisi %50'yi rahat geçiyorlardı. Dünyanın yarısı bunlardandı. Dolayısıyla buralarda yaşanan bir tıkanıklık, burada çarklardaki bir durgunluk diğer ekonomilerde ciddi anlamda etkiliyordu. Şimdi iyimser olmaya yönelik olarak Amerika'daki faiz artırımı işlerin kısmen düzeldiğini işaret ediyor. Avrupa'da da yine Avrupa Merkez Bankası'nın uyguladığı politikalar var. Ve orada da ilk defa 2014'te %1'in üzerine bir büyüme gündeme geliyor. Bunlar önemli. Özellikle Avrupa bizim için çok önemli. Yani sattığımız ihracatımızın önemli bir kısmını buraya yapıyoruz. Uzun yıllar yarısını buraya yapıyorduk ihracatımızın. Ama krizle birlikte alternatif pazarlar falan şey yaptık ama şimdi tekrar toparlanmasıyla birlikte buraya yönelik ihracatımız da şey yapacak. Bir de sattığımız ürünlerin niteliği de farklı. Daha kaliteli, daha katma değeri yüksek mal grubunu Avrupa'ya ihraç ediyor Türkiye. Bu açıdan baktığımızda gerek Amerika'daki iyileşme küresel anlamda biraz rahatlamaya işaret ediyor. Avrupa'nın da biraz büyümeye başlamış olması, yani o iyimserliğimizi küresel anlamda biraz artırıyor. Buna karşılık Çin de yavaşlamaya başladı. Ama Türkiye'nin ben Çin'den doğrudan iş yapacağını, etkileneceğini falan çok düşünmüyorum. Çünkü ekonomik ilişkiler çok fazla şey değil. Yani bizim oraya ihracatımız az. Oradan bize ithalatımız var. Oradaki durgunluk zaten, oradaki fiyatların düşmesine neden olursa oradan bize de olumlu bir şey yansıyacak.
Hocam Çin'deki yavaşlamanın sebebi ne?
Çin'deki yavaşlamanın sebebi, şimdi Çin uzun yıllar ihracata ve yatırıma dayalı bir büyüme şeyine sahip oldu. Ama artık ürün sattığı piyasalarda da bir durgunluk var. Satamıyor yani. Ürün dünkü kadar satamıyor artık. Dolayısıyla yani bu G20'lerde ya da işte o G7'ler, G20'ler, o platformlarda Çin'e şu söylendi son işte bu küresel krizle birlikte 2008-2009'dan sonra iş talebe dayalı büyümeye yap. Yani senin insanların gelirlerini artır, senin ürettiğin ürünlerin bir kısmını insanlar alsın ya da bizim mallarımızdan da alsın, böyle bir şey gidelim. Yani hizmet sektörünün, ekonomideki hizmet sektörünün payını artır dediler onlara.
Biraz Çin'in orta sınıfının büyümesi tabii, anlamına tabii, da
tabii,
geliyor.
Tabii. Dolayısıyla iş talebe dayalı büyüme içerideki işte finansal sektörde liberalizasyon gerektiriyor. Ondan sonra iş gücü ücretlerinin artırılması, sosyal güvenlikle ilgili düzenlemelerin yapılması, bu kanalla refah seviyesinin orada biraz artırılarak biraz orta sınıfın artırılması şey yapılıyor. Bunu Çin hükümeti de benimsemiş durumda. Buna çabalıyor. Ama otoriter bir rejim altında bunu ne kadar başaracak onu bilemiyor. Çünkü dünyada ilk defa böyle bir şey deneniyor. Yani çok partili siyasal sistemlerde liberalleşme şeylerini gördük biz. Yani Türkiye deneyimi var en azından. Onu biliyoruz. Başka ülkeden deneyimler var. Çok sayıda ülkede var. Ama otoriter bir rejim ilk defa ekonomik anlamda liberalleşmeye çalışıyor. Bunu ne kadar becerebilecek onu zaman içerisinde göreceğiz. Şimdi Çin'in yavaşlaması tabii mesela Çin'e mal ihraç eden ülkeleri de zayıflatıyor. Mesela bugün Latin Amerika ülkelerini düşünün ya da o Afrika ülkelerini düşünün. Buraya ham madde sağlayan, ham madde ihraç eden Çin'e ülkelerdeki yani petrol fiyatlarının falan düşmüş olması falan hep bundan kaynaklanıyor. İşte Çin'in yavaşlamasından kaynaklanıyor büyümesindeki yavaşlamadan. Bütün bunlar tabii yeni bir durumu da ifade ediyor. Yani dedim ki her ne kadar Türkiye'yi ben buradan bu dalgadan olumsuz etkilenecek bir ülke olarak görmüyorum. Çünkü ihracatımız az bizim o bölgeye.
Belki ama, yani bu ham madde fiyatlarının bu arada petrolün düşmesi olumlu da etkileyecek.
Tabii o bize onlar da olumlu yansıyacak şey olarak. Yani küresel anlamda artılar da eksiler de olan bir döneme giriyoruz. Ama artıların daha çok olduğunu düşünüyorum ben. Kabaca baktığımda yani petrol fiyatlarının düşmüş olması, diğer ham madde fiyatlarının düşmüş olması, Avrupa'nın canlanıyor olması, Amerika'nın biraz daha yani en azından büyümesinin kalıcı hale geldiğine inanılması, yani o bulgular, göstergeler o yönde. Bütün bunlar yani daha küresel krizle ilgili, küresel durgunlukla ilgili daha olumlu bir döneme işaret ediyor. Bu artı bir şey. İçeride de tabii yani yeni bir hükümet kuruldu ve hükümetin ekonomi programı var. Ekonomi programına bakacak olursak yani bir defa makroekonomik kazanımlarının korunması, makroekonomik istikrarla ilgili kazanımların korunmasının öncelendiğini görüyoruz. Yani o bir kenara. Bununla yani bu kazanımlara artı olarak neler yapabiliriz? Bu noktada karşımıza ben hükümet programını böyle madde madde şeyden ziyade felsefesini şöyle bir anlamaya çalıştığımda bir defa reformcu bir anlayışın hakim olduğunu görüyoruz. Bu reformcu anlayış sadece işte asgari ücretin artırılması ya da işte emekliye maaş artırılması falan şeklinde değil de sadece onlarla sınırlı değil de reformcu anlayış bir taraftan anayasa değişikliğini de içine alıyor. Adli sistemle adaletle ilgili şey de alıyor. Özellikle bunlarda mesela hem toplumsal uzlaşmayı hedeflemiş olması, hem adalet sisteminin etkin, hızlı çalışmasını hedefliyor olması, yine eğitim reformunu hem ilk öğretimden yüksek öğretime kadar tüm kademelerle ilgili eğitim reformunun gündeme alınmış olması, yine vergi kanunlarının değişikliğiyle ilgili şeylerin çalışmaların yapılacak olması. Bunlar baktığımızda bir reformcu anlayışın olduğunu görüyoruz. Bu reformcu anlayış da sadece dediğim gibi ekonomik anlamda bir değişkeni artırmak, bunun altyapısını da oluşturmaya yönelik bir perspektifin olduğunu görüyoruz. Tabii bunlar yaparken de Türkiye'nin rekabetçiliğini bozmadan hani makroekonomik istikrarı dedik ya mesela gelir dağılımını adaletleştirme, adil hale getirme yönelik sosyal yardımlarla ilgili şeyler falan da var, düzenlemeler de var. Bunlar da işte gelir dağılımında adalet sağlama yönelik önlemler olarak değerlendirebilir. Ama bir diğer taraftan da rekabetçiliğini bozmadan bunu sağlama
yönelik. Bu da önemli. Yani birisine ağırlık verdiğinizde ve rekabetçi unsuru bozduğunuzda tabii ekonomik büyümeyi
tabii mesela ihracat edemez. Mesela bu rekabetçilikten şunu kastediyorum. Mesela bir ürünün üretmede kullandığınız girdiler var. Mesela ham maddesi var, işçi emek bileşeni var orada. Şimdi onların birinden mesela asgari ücret üzerinden konuşursak, asgari ücretin artırılması, asgari ücretlerin çalıştığı sektörlerdeki ürünlerin fiyatlarının artması anlamına gelecek. O zaman siz diyelim ki fiyatların artması, aynı ürünü üreten diğer ülkelerle karşılaştırdığınızda, eğer sizin ürününüz pahalı hale geliyorsa dışarıdan satın alanlar sizin ürününüzü almazlar. Ya da içeri için de geçerli aynısı.
Yurt içinde almazsa geçerli. Da ne olur? Bir süre sonra istihdam düşmeye başlar, tabii, değil mi hocam? Tabii. Üretim düşer ve istihdam yani. Düşmeye başlar. Evet. O yüzden bu denge önemli.
Tabii ki.
Yani bir şeyi şöyle olsun diye istemek değil de o ekonomik dengeler içerisinde anlamlı bir yere yerleştirmek önemli.
Yani burada yine demokratikleşmenin yani programımızın da şeyine uygun. Evet. O açıdan baktığımızda temel hak ve özgürlüklerle ilgili de yani siz belki birkaç madde iş yapmak istersiniz orada. Onunla ilgili de şeyler var. Onlar da ekonomiyle doğrudan ilgili işte.
Tabii bu konuştuğumuz hani zaman zaman atıfta bulunuyoruz. Birincisi hani hukuk devletinin tesis edilmesi, buradaki tartışmaların sona ermesi. Bir yandan insan hak ve özgürlüklerini, temel hak ve özgürlükleri demokratik sistemi yerleştiriyor. Diğer taraftan da hukuk müteşebbisleri, ekonomik aktörleri önünü gördüğü için istikrar içerisinde yatırıma sevk edebiliyor. Rahat ettiriyor onları. Uzun vadeli hesaplar yapabilmeye sevk ediyor. İki taraflı bir kazanç söz konusu oluyor. Diğer taraftan Türkiye'nin muhtelif problemlerini geçmiş zamanda siyasi reformlarla çözmeye çalışmış bir siyasi aktör var ve buradaki perspektifinin devam ettiğini görüyoruz. Yani hala hak ve özgürlükler bahsinde vaatler varsa, bir takım problemler varsa bunları işte alt düzeydeki mevzuattan yeni anayasaya kadar tartışan, burada reformu önceleyen bir hükümet var. Nitekim Sayın Başbakan işte bu istikamette yeni anayasa bahsinde muhalefetle görüşmeye görüşüyor. Belki buralardan hani doğrudan anayasanın tamamı değişmese bile reform için ciddi katkılar çıkabilecek. Bu bakımdan önemli bir takım mesela işte Alevilerin hak ve talepleriyle ilgili bir gayret var. Burada hükümet programına da girdi. İşte dezavantajlı mesela bazı gruplar, romanlar gibi bunlara ilişkin bir takım vaatler var. Önemli olan buradaki hani perspektifin ortaya konulması, dediğiniz gibi ekonomik açıdan reform istikameti gösterirken hükümet siyasi bakımdan da onunla uyumlu bir reform istikameti içerisinde. Belki bir de bunu şununla ilişkilendirmeliyiz hocam. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri de bu geçtiğimiz sene zarfında yeni bir atılım kazandı. Eğer bu 2016'da da devam ederse iki reform ayağını da güçlendiren, teşvik eden, derinleştiren bir iklim meydana getirebilir.
Kesinlikle katılıyorum. Yani ben siz zaten o temel haklarla ilgili unsurları ve reformcu bu perspektifi ele alırken Avrupa Birliği ile ilgili müzakerelerin tekrar başlamış olması, özellikle yani bunu sadece işte mülteci kriziyle ilişkilendirmemek lazım. Bunu daha geniş anlamda düşündüğümüzde mesela para politikası ile ilgili çapların açılmış olması ciddi anlamda önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.
Bu Avrupa Birliği aslında genel olarak Batı, bazen uluslararası kuruluşlar Türkiye'deki reform sürecine zaman zaman ciddi katkılar veriyorlar. Bu hani 2002'de başlayan reformun başlangıç noktasında bir IMF ile yapılan program vardı. Diğer taraftan da Avrupa Birliği istikametinde müzakere sürecinin katkısı oldu. Bu katkı zaman içerisinde yerli dinamikler de oluştuğu için biraz ihmal edildi ama bu 2015'ten itibaren yeniden özellikle Avrupa Birliği dinamiğinin hatırlandığını görüyoruz. Bunun olumlu bir katkısının olduğu görülüyor.
Burada bence sadece şeyi düşünmemek lazım. Avrupa Birliği'nin özellikle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin durağanlaşması, ben kesilmesi demiyorum, kesilmesi diye bir şey mümkün değil. Durağanlaşmasında iş dinamiklerden çok bence aslında Avrupa'ya bakmamız lazım. Avrupa'nın içinde bulunduğu ekonomik kriz ve o krizi çözmeye yönelik olarak alınan önlemler, Bunları birlikte değerlendirdiğimizde Avrupa'nın daha çok bu 2008-2009'dan sonraki süreçle kendi iç problemleriyle ilgilendiği bir döneme tekabül ediyor. Yani Arap Baharı'nı ıskaladı. Koca bir Arap Baharı'nı ıskaladı bence. Yani
biraz fazla içine kapandı Avrupa Birliği.
Tabii yani ben şöyle diyorum. Yani can derdindeyken Canan'ı unutabiliyor insanlar ya da işte kurumlar. Yoksa mesela 1990'lardan itibaren bu Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da demokratikleşme diyemiyorlardı o zaman da. İşte iyi yönetişim tabirini kullanıyorlardı. Onu destekleme yönelik olarak şeyler vardı Avrupa Birliği'nin.
Evet. Perspektif aslında Arap Baharı'yla uyumluydu. Ama...
Tabii Barcelona prosesi var mesela. 1990'larda başlatıldı. Onda bu iyi yönetişimin desteklenmesi bu Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da. Ama bu içinde bulunduğu ekonomik kriz 2010-2011'de gelen Arap Baharı ile ilgili gelişmeler de siyasi gelişmeler de ıskalamasına neden oldu. Ne zaman ki mülteciler artık kapısını çalmaya başlayınca ancak farkına vardı bence. O anlamda tekrar belki biraz aciliyet gösterdiği için Türkiye ile yeniden bir şeye başladılar ama bunun Türkiye kamuoyuna da olumlu yansıdığını hemen bütün toplum kesimlerinde bununla ilgili yapılan değerlendirmeleri de görüyoruz. Yani bu olumlu yansıma hem dış politika anlamında hem ekonomik anlamda işte para mesela orada işte para politikasının şeye açılacak olması müzakerelerde.
Şimdi o açılacak değil mi?
Tabii 17. çaptır. 17. fasıl o açılıyor. Orada da işte Türkiye'deki ekonomi yönetiminin daha da güçlendirilmesine yönelik olarak reformlar söz konusu. Yani o bunlar da şeyden bağımsız değil. Yani biraz önceki uluslararası atmosfer aslında bunu da eklemek lazım. Hem iç politikayla ilişkilendirmek lazım. Türkiye'deki yapılacak reformları kolaylaştıracak.
Kolaylaştıracak, tahkim edecek. Bir yani Avrupa Birliği çıpasıyla da güçlendirecek bir zemin oluşturuyor. Bu önemli. Yani Türkiye önümüzdeki dönemde en azından Avrupa Birliği ile iyi ilişkilerini devam ettirecek. Bir risk unsuru ekonomik bir partner olarak görünen Rusya ile ilgili yaşanan kriz. Bu nasıl seyreder ve bunun etkisi ne olur?
Yani sanki şöyle gözüküyor. Yani bunu işte genel anlamda jeopolitik riskler içerisinde topluca ele alıyoruz. İşte Suriye'yi de içine katarak yani oradaki yaşanan gelişmeler tabii bizi ciddi anlamda etkiliyor. Orta Doğu ile bizim karasal anlamda bağımızı kesen bir durum söz konusu orada. Bir savaş yaşanıyor. Çok ciddi maliyetleri oluyor insani anlamda orada o bölgede. Bunun tabii Türkiye'de mülteciler üzerine yansıyor. Ve bu gerilim yani buradaki yaşanan şey artık uluslararası aktörlerin büyük güçlerinde müdahalesiyle yeni bir evreye girildi. Ve Türkiye'nin işte sınır ihlali yapan Rus uçağının düşürülmesiyle de doğrudan Rusya ile karşı karşıya gelmesini gündeme getirdi. Burada gördüğümüz şu, yani Türkiye'nin sağduyulu yaklaşımına rağmen Rusya'nın sanki bu gerilimi artırma stratejisini adım adım uyguluyor. Tamam, yani Türkiye'yi doğrudan hedef almadı. Yani savaş gibi bir şey, müdahale gibi bir şeyi düşünmeyeceğiz dedi ama onu aratmayacak şekilde Türkiye'ye karşı şu anda ulusal menfaatlarını tehlikeye atan şeyler deniyor. Yani mesela tamam tarım ürünleriyle ilgili bir yaptırım listesi açıklandı kendine göre ama onunla orada kalmıyor. İşte geçtiğimiz hafta siber saldırı söz konusu oldu. Tüm Türkiye'deki kamu kurumlarına, bankalara yönelik olarak ve yapılan ilk bulguları da dün basına yansıyan şeyler de vardı. Yavaş yavaş artık saldırının Rusya'dan kaynaklandığına yönelik olarak şeyler söylenmeye başladı. Hocam, yani çünkü ilk başta tespit edilemiyor bu saldırının nereden geldiği. Zaman içerisinde çıkıyor ortaya.
Evet, bu şimdi bu mevzuya isterseniz biraz girelim. Bu siber saldırı ya da hani ekonominin güvenlik çerçevesini ele alalım. Yani Türkiye bu konuda bir zaaf yaşıyor mu? Yoksa hani bu tür saldırıları halledebilecek bir kapasitesi var mı?
Yani artık yavaş yavaş o kapasiteyi inşa ettiğini görüyoruz. Mesela hani bunu Mesela o gezi eylemlerinde işte yabancı sermayeyi, borsadaki sermayeyi ürküterek kaçırmaya yönelik olarak bir eylem şey oldu. Ama bunda başarılı olamadı. Hani yani istedikleri ölçüde başarılı olamadı. Çünkü orada şunu biliyorlardı. Mesela Türkiye dış kaynak kullanan bir ekonomi. Yabancı tasarrufları kullanan bir ekonomi. Borsasında ciddi anlamda yabancıların payı var. Biz bunları ürkütür, kaçırtırırsak işte burada bir zafiyet oluşur. Ondan sonra aynı benzer anlamda bu işte siber güvenlik de önemli. Burada da yani şu ana kadar basına ya da bilebildiğimiz kadarıyla böyle o siber saldırıda bir zafiyet oluşturacak bir durumda değil. Ama bu öyle bir teknoloji, öyle bir şey ki durmadan teyakkuz içerisinde olmamız gerektiren ve durmadan da yani savunmayı, siber savunmayı da güçlü kıracak, kılacak altyapıyı, beşeri sermayeyi, teknolojiyi de devamlı şey yapmak, iyileştirmek gerekiyor yani.
Tabii bu tür çok problemler yani. Aslında bir meydan okuma veya ama o meydan okumaya cevap verdiğinde de Türkiye'nin devlet kapasitesini genel olarak artıran bir netice veriyor. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde muhtemelen bu konudaki hani Ar-Ge'leri, Ar-Ge konusundaki yatırımları vesaire de artacak. Bu çerçeve içerisinde 2016'dan daha ümit var olabileceğimiz bir iklim var.
Yani jeopolitik riskler, bu bahsettiğimiz, konuştuğumuz Rusya ile ilgili kısım hariç genel anlamda daha olumlu olmamızı gerektiren bir atmosfer söz konusu diye düşünüyorum.
Peki bu hani özellikle büyük yatırımlarda ciddi ilerlemeler olduğunu görüyoruz. Basına aksettiği kadarıyla hatta bazılarının bitiş tarihleri biraz Cumhurbaşkanı'nın ve işte yeni hükümetin de telkinleriyle öne çekilmeye başlandı. Böyle açıklamalar görülüyor. Bu büyük yatırımların bitmesi ekonomiye nasıl etkileyecek?
Yani tabii altyapı yatırımları özel sektör için dışsallık sağlıyor. Özellikle altyapı yatırımlarının hem kara hem hava ulaşım, deniz yolları ile ilgili, limanlarla ilgili iyileştirmeler açısından baktığımızda bunların özel sektörün üretkenliğini, verimliliğini doğrudan artacak unsurlar diye görüyoruz ve o şekilde değerlendiriyoruz. Burada bir tek şey unsur mesela o nükleer enerjiyle ilgili. Bu Rusya ile ilgili kriz hala onu da yani her ne kadar geleceğine ilişkin bir açıklama yapılmamışsa da şey yapıyor yani insanların kafasında bir soru işareti oluşmasına neden oluyor.
Yani orada belki alternatif yol yöntemler de denenebilir. Yani işte Japonya ile işte Güney Kore ile bu ilişkiyi devam ettirmek gibi. Çünkü hani şöyle de bir atasözümüz var ya, bir musibet bin nasihatten yeğdir diye. Türkiye bütün iyi niyetiyle Rusya ile ilişkilerini o soğuk savaş ve tarih yükünden kurtaracak hamlelerde bulundu. Fakat Rusya'nın aynı dikkati göstermediğini ve çıkan ilk problemde çok kaba bir hatta politika yaptığını gördük. Bu bakımdan belki bunların revize edilmesinin de uzun vadeli dengeler açısından önümüzdeki döneme olumlu katkıları da olabilir. Çünkü doğal gaz bahsinde Türkiye çok kısa süre içerisinde ciddi atılımlar yaptı. Azerbaycan, Katar. Irak, Katar, hatta bir takım İsrail belki buralar marifetiyle Rusya'ya olan bağımlılığını azaltacak ciddi hamleler yaptı. Önümüzdeki dönemde Rusya'nın bu tür bu faaliyetinin, bu tür kaba politikasının bir maliyeti olması ve Türkiye'nin kendini güvenli limanlara atacağı tedbirler alması gerekiyor. Bu bakımdan belki de hayra bile vesile oldu İnşallah. Denebilir. Evet Muhsin Hocam, teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize de. Hayırlı akşamlar diyoruz.
Dünden yarına Türkiye.